Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sizin için yorumlayacağımız iki konumuz var. Bunlardan ilki 11 Şubat Pazar günü Ergün Yıldırım Bey'in Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Milli Mutabakat Yeni Yol Haritamız Olsun başlıklı yazı olacak. Bu yazı üzerinden 2019 seçimleri için şimdiden çalışmaları başlayan ve adına Milli Mutabakat denilen AK Parti ve MHP arasındaki işbirliğini konuşacağız. Bu işbirliği ülke menfaatleri açısından, milli menfaatler açısından daha geniş bir manifestoya dönüştürülebilir mi bu mutabakat? Bunun uygulanabilirliğini yorumlayacağız. Diğer bir konumuz Sultan Abdülhamit olacak. Vefatının 100. yılı münasebetiyle Sultan Abdülhamit anılıyor. Çeşitli programlarda anıldı. Biz 100 yıl sonra Sultan Abdülhamit Han'ı konuşacağız. Siyasetini konuşacağız. Dönemin sosyolojisini burada hocamla birlikte yorumlamaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, hafta sonu Ergün Yıldırım Bey Milli Mutabakat Yeni Yol Haritamız Olsun başlıklı bir yazı kaleme aldı Yeni Şafak gazetesinde. Milli mutabakat Türkiye'nin yeni yol haritası olmalı. Önemli bir konjonktürde ortaya çıktığını hatırlayalım. Darbeye maruz kalan, terörle kuşatılan, bölünme ile yüz yüze kalan ve yeni bir sisteme geçmek isteyen bir siyasal sosyolojide ortaya çıktı diyorsunuz hocam.
Evet.
Aslında bir seçim ittifakı hocam, Milli Mutabakat.
Evet.
2019 seçimleri için MHP ve AK Parti arasında bir seçim ittifakı olarak ortaya çıktı. Şu an kurullar oluşturdu MHP ve AK Parti tabanından. Bu kurullar, bu mutabakat, bu işbirliği hangi çerçevede yapılabilir seçim tekniği açısından onu konuşuyorlar. Ama aynı zamanda burada bir manifesto da ortaya çıkıyor. Sizin yazınız da aslında biraz bunu değerlendiriyor. En son Büyük Birlik Partisi de bu mutabakata destek olacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'yla da külliyede bir görüşme yaptı. O görüşme sonrasında çok bir açıklama yapılmadı. Saadet Partisi kanadından da bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığından da bir açıklama yapılmadı. İleriki günlerde herhalde Saadet Partisi'nin tavrı ortaya çıkacak. Öncelikli olarak çok güzel bir yazı kaleme almışsınız. Bu manifestodan önce hocam, yani evet, 2019 seçimleri için yapılıyor bütün bunlar.
Evet.
2019 seçimleri neye gebe? Yani 1,5 yıl önce neredeyse bu çalışmalar başladı. Bunu bir değerlendirir misiniz? Yani 2019 seçimleri ilk defa, tabii Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilk defa seçimler olacak. Yani neyin miladıdır? Bizim için 2019 seçimlerini önemli kılan nedir sizce?
Evet. 2019 gerçekten de bir milat. Milat olmasının çok somut boyutları var. Bir defa 3 önemli seçim yapılacak. Bir tanesi genel seçimler olacak. Büyük Millet Meclisi'ne mebuslar seçilecek. İkincisi yerel yönetimler seçimi olacak. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş çerçevesinde Cumhurbaşkanı seçilecek. Aslında son söylediğimiz şeyi hepsini kapsayan bir şey. Yani bütün bunlar Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş perspektifi içinde yapılacak. Türkiye tarihinde ilk defa sistemini köklü bir biçimde değiştirecek. Buna 16 Nisan'da karar verdi. Şimdi bir takım uyum yasaları yapmayla devam ediyor. Ve bunun son hamlesi olarak da 2019 seçimleri olacak. Türkiye'de tabii 1945'lerden sonra sistemle ilgili belli değişmeler var, yapıldı. Yani işte çok partili sisteme geçildi, darbeler oldu, yeniden demokrasiye geçişler var. Çeşitli reformlar, Özal dönemi yapıldı. Yine AK Parti iktidarı döneminde reformlar gerçekleşti. Ama bu kadar geniş ve bu kadar sistemi köklü bir biçimde değişikliğe götürecek arayış ilk defa ortaya çıktı. Bu konuda da toplum içinde belli bir uzlaşma sağlandı. Yani %51,5 oranında insan bu değişime kabul dedi. Bu da önemli çünkü Türkiye'de şimdiye kadar diyelim çok partili sisteme geçiş veya diğer demokrasiye geçiş dönemlerinde hep yukarıdan müdahalelerle gerçekleşmiş olan değişmeler.
Evet.
Oysa bu değişme yukarıdan müdahalelerle değil, Türkiye'de halkın karar vermesiyle yapılmış olan bir değişme. Sivil bilinçlerin birleşmesiyle, bir konsensusa varmasıyla ortaya çıkan bir değişme talebidir. Bu açıdan önemli. Tabii Türkiye bölgedeki çatışmalar, kendisine yönelen ciddi terör tazikleri, taarruzları var. Ve NATO ile sürdürdüğü 50'lerden bu yana bir ittifak vardı, bir müttefiklik vardı. Onun ciddi anlamda bunalıma girmesi ve bundan daha bağımsız bir güvenlik konseptini kurma arayışları var Türkiye'nin. Bölge ülkeleriyle Rusya başta olmak üzere yeni ilişkiler kurmaya yöneliyor Türkiye. Bu da tarihsel olarak dış ilişkilerde çok önemli bir momenti aslında ifade ediyor. İç toplumsal dünyaya baktığımızda da yine gerginlikler var, kutuplaşmalar var, çatışmalar var. Biz tabii çatışmaları hep olumsuz okuyoruz. Ama aslında çatışmaların bütünleştirmeye, yeniliğe yönelmeye, atılım içinde olmaya yönelik bir boyutu da var. Yani
evet.
George mesela bu George Simmel ünlü bir sosyolog, Alman sosyoloğu. Onun temel tezi de buna dayanıyor. İnsanlar çatışarak da birbiriyle etkileşime girerler, birbiriyle tanışırlar, bir dayanışma oluştururlar ve yeni bir sürece dahil olabilirler. İhtilaflar en basit düzeyli, en düşük düzeyli İhtilaflar da bir iç çatışmayı anlatır. Ama ihtilafta rahmet var diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla neden? Çünkü o ihtilaflar bizim yanlışlarımızı da görmemizi, birbirimize daha farklı düzeylerde etkileşime girmemizi sağlıyor. Ve dolayısıyla oradan bir çıkış yolu bulabiliyoruz. Türkiye'de de bugün devam eden iç toplumsal yapı böyle bir ihtilaflı dönemi anlatıyor. Bu ihtilaflı dönem de ciddi siyasi seçenekler ortaya çıkarsa, ciddi projeler ortaya çıkarsa ve bunlar için Türkiye'nin elitleri, ekonomik elitleri, siyasal elitleri, entelektüel elitleri belli önerilerle, belli dayanışmalarla bunları ifade ederlerse Türkiye hakikaten bu ihtilaflardan ciddi bir çözüm ortaya koyabilir. 2019 bunun bir arayışı aslında. Türkiye'nin bir açıdan son dönemde değil, yani yüzyıla varan bir iç ihtilaf var. Bu ihtilaflardan bir yol bulmak, bir çıkış bulmak için de 2019 bizim için önemli olabilir. Bu çerçevede düşündüğümüzde önce bu ihtilafların belli ölçülerde çözüme ulaşması için bir mutabakatın olması lazım, ittifakın olması lazım. Yani toplum kendi içinde birçok ihtilaflar var, birçok çatışan gruplar var ama bu grupların bazıları kendi içinde bütünleşmeye, kendi içinde birliğe ve dayanışmaya gitmesi gerekiyor. Belli bir rekabetten sonra. Bir yönüyle ittifak, MHP ve AK Parti üzerindeki ittifak bunu anlatıyor. Orada bir ittifaka gidildi. İki önemli siyasal kesim, iki önemli siyasal parti uzlaştılar. Ve Türkiye'deki ihtilaflara çözüm bulma konusunda bir mutabakata vardılar. Buna da milli mutabakat diyorlar, değil mi?
Evet.
Bir iki şey vurgulanıyor burada. Bir milli, ikincisi mutabakat. Milli olan ne? Milli olan yani bu artık Türkiye'nin kendi öz kaynaklarından hareket ederek bir yeni siyaset ortaya koyacak. Dışarıya bağımlı olmayacak. NATO'ya bağımlı olmayacak, Rusya'ya bağımlı olmayacak, ABD'ye bağımlı olmayacak, Avrupa Birliği'ne bağımlı olmayacak. Daha kendi öz kaynaklarıyla, öz kaynakları deyince tabii burada geniş bir şeyi düşünmek lazım. Yani burada güvenlikle ilgili öz kaynakları, entelektüel öz kaynakları, siyasi seçkinleri olarak öz kaynakları, kendi çıkarları olarak öz kaynakları, bunu merkeze alarak hareket etmek. Bu diğerlerini dışlama manasına gelmez. Kendini birincil görmek, öz kaynak görmek, diğerleriyle de bu çerçevede bir etkileşime açık olmak.
Evet.
Yani burada ABD ile de, Avrupa Birliği ile de, Rusya ile de, dünyanın diğer önemli aktörleriyle de eşit ilişkiye dayalı bir etkileşime açık olabilir Türkiye. Bağımlılığa dayalı ilişkiyi Türkiye aşmak istiyor tümüyle. Çünkü Soğuk Savaş dönemiyle beraber Türkiye böyle bir ilişki tarzına girmişti. Ondan çıkmanın ve kendi özellikleriyle var olmanın arayışıdır bu milli düşünce, arayış, siyasetle kastedilen. Yoksa bir şövenizm, bir ırksal vurgu, bir başka dünyalara kapalılık durumu değildir yani.
Yani hocam bu salt 2019 seçimleriyle alakalı değil diyorsunuz siz
değil,
o zaman.
Değil bence.
Bu yeni bir şahlanışın
bence evet,
yani, miladı
evet,
olarak görüyorsunuz.
Onu görüyorum.
Şimdi hocam tabii yazınızda da belirtiyorsunuz. Milli mutabakat ne AK Parti'nin ne de MHP'nin sınırlarına sıkışmalı.
Evet.
Aşmalı. Ve diyorsunuz ki yine PKK adına kurşun sıkmayan ve FETÖ adına bomba atmayan dışında herkes yeniden millet olma çağrısıyla affedilmeli
evet.
diyorsunuz.
Evet.
Şimdi bu manada biz 15 Temmuz sonrasında Yeni Kapı Ruhu diye yine bu milli mutabakatı andıran bir büyük bir miting yapılmıştı. Orada da buna benzer şeyler söylendi. Oraya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu da o işte o mahşeri kalabalığın karşısına çıktılar, konuştular. Fakat bunun biz uzun süre devam etmediğini görüyoruz. Hatta o dönemden sonra yapılan seçimde Milliyetçi Hareket Partisi çok daha sert bir muhalefet yaptı AK Parti'ye
evet.
karşı. Bu manada şimdi MHP ile AK Parti'nin bir araya gelmesi ve adının Milli Mutabakat olması gerçekten böyle bir iç barışı sağlama adına bir meşruiyet zemini oluşturur mu? Çünkü
evet.
bunun dışında yine CHP kalıyor.
Evet.
HDP
evet.
kalacak bu Milli Mutabakat'ın dışında.
Evet.
Eğer en son ayrışmayı ya da mahallelerin kendisini tanımlamayı biz referandum mu baz alarak görürsek neredeyse böyle yarı yarıya bölünmüş bir siyasi tercih söz konusu Türkiye'de. 2019 seçimlerinde nasıl olur bu bilmiyorum ama
evet.
yani bu gerçekten bir milli mutabakat olabilir mi? Bunun
evet.
içerisine CHP'nin belli unsurlarıyla HDP'nin en azından Kürt siyaseti üzerinden bu mutabakatın içerisinde Kürtlere yeni bir şeyler söylenecek mi? Yeni bir söz söylenecek mi? Bunların olması mümkün mü sizce?
Evet.
Yani MHP'nin de olduğu bir ortamda AK
evet.
Parti Kürtlere ne söyleyebilecektir? Yani meşruiyeti oturduğu zemin ne kadar sağlıklı olabilir acaba bunun?
Şimdi Yeni Kapı'daki ruh farklı bir birlik bilincine dayanıyordu. Türkiye ciddi bir işgal ve darbe girişimiyle karşılaşmıştı ve halkı sokaklara döküldü. Buna karşı direndi, mücadele verdi ve ciddi anlamda yaralarını sarma ile yüz yüzeydi. PKK terörü de öte yandan bombalar patlatıyordu. FETÖ uluslararası propagandalar yapıyordu. Dolayısıyla o yaraları sarmak için orada savaş için, mücadele için bir birliğe gerek vardı. Şimdi o dönemi bence tamamladık. Yani Türkiye Allah'a şükür yaralarını belli oranlarda sardı. PKK'nın çukur siyasetini gömdü. FETÖ'nün kurucu aktörlerini, insanlarını, hainlerini ne dersek diyelim, bunların askeri boyutlarını ve bürokratik boyutlarını önemli ölçüde yakaladı. Diğerleri ise Amerika'ya kaçtı, Avrupa'ya kaçtı ve bunları da Türkiye biliyor artık. Değil mi? Dolayısıyla burada da Türkiye çok ciddi anlamda ilerleme kaydetti.
Evet.
Ve son adım olarak bence Suriye'deki bu PYD ve PKK'yı da inşallah temizlerse, Türkiye artık bence ciddi anlamda bu savaşma gerekliliğini, mücadele etme gerekliliğini tamamlamış olur. Bunun yerine yeni bir ruh olarak milli mutabakat, yeni kapı ruhu değil de çatışmaya ve savaşa endeksi, kendi yara şeylerini korumaya yönelik o aşamadan çıkıp yeni bir aşamaya geçmemiz lazım. Türkiye'yi kurma aşamasıdır bu. Milli mutabakat dediğim şey, benim algıladığım. Evet. Toplumdan böyle bir şeyi ortaya koyabilme imkanımız şu açıdan olabilir. Artık PKK hakikaten doğrudan terör adına bomba atmamışsa, kötülük yapmamışsa, FETÖ adına da bunları yapmamışsa, yani somut suç işleyenleri cezalandırıp onun dışında herkesi kucaklayarak bütün farklı ideolojileri, yani MHP ve AK Parti dışında kalan bütün siyasi kesimleri, bütün ideoloji kesimleri, ondan sonra bütün toplumsal kesimleri, bütün meslek gruplarını kucaklayarak Türkiye'yi yeni bir sözleşme etrafına seferber etmek. Kastettiğim bu. Bu efendim CHP'lileri kapsar, biz onu kapsamaya çalışmalıyız. Ama insanlar ne kadar ona yönelir yönelmez onların bileceği bir şey. Ama bir biçimde onlara da dokunacak bir şeyler kapsamak, yani taşıması lazım. Bu bir AK Parti ve MHP'nin seçim stratejisi değil. Bunu da aşan, bunların belki aktörlüğünü yaptığı, Türkiye'nin yeni bir hamleyle, yeni bir kimlikle, yeni bir davayla, yeni bir anlayışla var olması aslında. Bir evet, toplumsal sözleşme olarak gerçekleşmesi. Bu mümkün mü? Aslında dediğim şartların değişmesiyle birlikte mümkün. Bu Türkiye'nin ikinci dönem kuruluşu olarak da bundan bahsedebiliriz. Yani nasıl birinci dönem kuruluşu milli mücadeleyi verdikten sonra yaptıysak, şimdi de hani Cumhurbaşkanımız zaman zaman milli mücadele veriyoruz diyor, İkinci İstiklal Savaşı diyor. Şimdi de madem ikinci İstiklal Savaşı verdik, bu İstiklal Savaşı'na çıktık ve dolayısıyla ikinci kuruluş dönemimizi bir bakıma, teşbihte hata olmasın, yeni bir milli mutabakatla sağlamamız lazım. Nasıl o milli mücadeleden sonra birinci mecliste o milli mutabakat sağlandıysa,
evet,
daha sonra bu birinci meclis reddedilerek, adeta dışlanarak, adeta Türkiye tek tip bir siyasi anlayışa götürüldü ve bunun ciddi anlamda yüzyıllık tarihinde sorunlar yaşadık, ihtilaflar ortaya çıktı, derinleşti. Onlarla başa çıkmak, onları aşmak için bu milli mutabakat çok önemli bir şey.
Aslı Hocam, şimdi bu milli burada, mutabakat biraz hepimizin ortak yönünü ortaya ortak çıkartmak değil mi?
Ortak yönünü kapsayan yani bir şey olması
lazım. Farklılıkları inkar,
evet,
ya da öteleme manasına gelmiyor
değil
herhalde.
Yani mesela burada MHP Türk milleti deyince sadece Türk ırkından gelenleri anlamadığını deklare etmesi gerekiyor.
Evet.
Belki öyle değildi de hakikaten.
Evet.
Biz Türk milletini bu toprakta yaşayan herkesi kapsayan millet olarak görüyoruz.
Evet. Müslümanların da hepsi, bu ülkede yaşayan hepsini bu
uhdede görüyoruz.
Evet. Hatta gerçek millet kavramına da, gerçek anlamına da kavuşturmuş
yani
oluruz.
Türklerin millet olması bu demek.
Evet.
Bunu söylemesi lazım. Yani bizim millet anlayışımızda kardeşin temel şey İslam'dan geliyor. Türkler de İslam'ı kabul ettikten sonra kendilerini millet olarak böyle görürler. Dolayısıyla şövenizme, ırkçılığa falan dayanmaz bu.
Dolayısıyla Türk demek Müslüman demek.
Yani o pratiği biz ortaya koyduk. Bugün de öyle görürüz. Dolayısıyla kendini İslam içinde gören bizim için Türktür. Biz onları kardeşlerimiz biliriz. Kürtçe'de konuşsun, Lazca'da konuşsun, kendi kültürü de edebiyatı da varsa biz ona saygı duyarız. Yani MHP'nin böyle kendi değişime yönelmesi, MHP'lilerin de Kürtlere dokunması önemli bir şey bu açıdan. Kürtler de hakikaten Türkiye bu milli mutabakatla ciddi anlamda yani açılımlar yaptı. AK Parti hakikaten çok önemli adımlar attı. Ama yine de Kürtler üzerine hesap yapan emperyalistler var. Ve onların taşeronları var. Terör örgütleri var. Bunların da tasfiyesi için bir yandan güvenlik politikalarını uygulaması lazım. Türkiye uyguladı. İşte ondan sonra orada çukura gömdü Türkiye. Başarılı bir mücadele ortaya koydu. Ama aynı zamanda bunları bir biçimde psikolojik olarak, kültürel olarak ne dersek diyelim, onları kucaklayacak, kapsayacak, HDP'ye kilitlenerek hareket etmelerini engelleyecek politikalar geliştirmek gerekiyor. Çünkü HDP neden? HDP Türkiye'nin resmi bir partisi. Ama pratikte de HDP Kürtleri Türkiye'nin ortak aidiyetinden, millet aidiyetinden koparıyor.
Koparmaya çalışıyor.
Onu bu millet aidiyetinden farklı bir bilinçle yönlendiriyor.
Halk diyor hatta. Millet yani, kelimesini kullanmıyor.
Kullanmıyor, halk diyor. Yani Türkiye halkları diyor. Ne demek Türkiye halkları ya? Türkiye'de bir millet vardır.
Halk dediğiniz,
bu milletin içinde çeşitli kavimler vardır.
İstatistiksel olarak bir grubu ifade edebilirsiniz.
Yani kavimlerimiz var, milletimiz var, ümmetimiz var.
Evet.
Aslında doğru sosyolojik formülasyon budur yani. Dolayısıyla artı o halk kavramı altında verdikleri de önemli. Sürekli kendini Türklere karşı konumlandırmış bir Kürt bilinci problemli bir bilinçtir. Bunu açık söyleyeyim.
Evet.
Kendisi Türklere karşı konumlandıran değil, bir Müslüman kendisini kendi inancıyla aynı olan insanlara karşı konumlandırmaz.
İşte oradan bir üst ümmet bilincine çıkıyoruz hocam.
Kardeşlik dediğimiz şey budur. İslam kardeşlik dediğimiz o HDP'liler kardeşlikle alay ediyor. PKK'lılar kardeşlikle alay ediyor. Çünkü bizim kardeşlik bilincimiz onların işine gelmiyor. Bölücülüğünü engelliyor. Bölücülük silahla değil, önce zihinde başlar.
Evet.
Yani siz biz kardeş mardeş değiliz deyip onu tümüyle reddettiğiniz zaman millet düşüncesini, bilincini imha ediyorsunuz.
Evet.
Pratikte de biz yani bu topraklarda asırlarca bin yıl boyunca beraber olmuşuz yani. En yakın duran topluluklar olarak yani belki diyelim hadi toplu
evet.
insanlar olarak en yakın duran meşrebiyle, mezhebiyle, tarikatıyla değil mi?
Evet.
Dolayısıyla şimdi bunu kalkıp halklar diye tanımlayıp bölümlemek ciddi anlamda bir zihinsel bölümlemedir. Bu zihinsel bölümleme bu millet için, bu topraklar için kaldırılabilecek bir şey değil. Milli mutabakat bunu sadece bununla savaşma değil, bunu da aşacak bir üst perspektif sunması gerekir.
Evet. Hocam.
Aynı zamanda şeylere de, Ege'dekilere de, Akdeniz'dekilere de sunması lazım. Katı seküler olanlara da sunması lazım. Kardeşim biz Müslümanız. Bu toprakların İslam temelde İslam var. Siz de sonuçta dönüp dolaşıp öldüğünüz zaman cenaze namazını kıldırıyorsunuz.
Aynı gemideyiz.
Çocuğunuzun kulağına ezan okuyoruz. Aynı gemidesiniz. Biz sizin yani tamam. Sizin farklı pratikleriniz var. Yani haram vesaire bize göre geliyor. Ama siz bu ülkenin birliği, beraberliği içinde olduğundan sonra tamam mı? Siz bu ülkeye aidiyet içinde hissettikten sonra kimse sizi böyle tahayyül ettiğiniz gibi sizi atacak, kesecek, şey yapacak böyle bir şey yok yani.
Evet.
Yani Osmanlı toplumunda düşünelim. Osmanlı toplumunda herkes Müslüman mıydı? Herkes İslam'a göre mi tam yaşıyordu? Değil mi?
Evet.
Böyle bir şey yoktu.
Evet.
Ya bu milli mutabakat hakikaten siyasi olarak kalmamalı. Bu bütün Türkiye'deki insanların kapsayacak, sorunlarını aşmaya dokunacak bir biçimde
evet.
ortaya çıkmalı.
Tabii,
böyle olduğu zaman Türkiye'de büyük bir umut olur.
Umut
bölgeye
olur.
De büyük bir umut olur. Bu bir milli mutabakat. Aynı zamanda Orta Doğu'ya da bir mutabakat olmalı.
Evet.
Çünkü Orta Doğu'da daha büyük çatışmalar var. Daha büyük değil mi? Çözülmeler var.
Şey herhalde biraz unutmak gerekiyor hocam. Siz de belirtiyorsunuz. Öfke, öc alma
evet.
duygularını biraz terk edip bir affetmeciliğin kollarına sığınmak gerekiyor herhalde. İsterseniz yazınızın o son bölümünü
evet.
okuyarak bu bölümü bitireyim izninizle. Diyorsunuz ki şüpheden ve şüphelilerden vazgeçelim. Öfke ve öcü bırakalım, affedelim. Affeden bir siyaset üretelim. Affetmek büyüklüktür der cedlerimiz. Affetmek acıları unutturur der ünlü sosyal psikolog Herbert Mead. Biz her zaman zaferlerimizle övünen ve affeden bir milletiz. Ne Yahudiler gibi, ne Ermeniler gibi, ne de Farisiler gibi seçilmiş travmalarımız var, zaferlerimiz var. Acılarımızı kaşımaz, zamana bırakarak unutur, affeder ve geleceğe bakarız. Yine de öyle yapalım. Milli mutabakat ile herkesi kucaklayan, herkese yer veren ve herkesi saadete götüren yeni bir Türkiye inşa edelim. İhya ve ıslah ile değişelim, kanatlanalım diyorsunuz hocam. Bu güzel temennilerinize biz de katılıyoruz. Programımızın bu bölümünde kıymetli dinleyicilerimiz vefatının 100. yılında Sultan Abdülhamit'i konuşacağız. Onun siyasetini yorumlayacağız. Yeniden bir okuma yapacağız 100 yıl sonra Sultan Abdülhamit Han'a. Hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde Sultan Abdülhamit'i anlamak başlıklı bir programda Cumhurbaşkanımız böyle bir konuşma yaptı ve Necip Fazıl'a atfen onunla başladı. Necip Fazıl 36 Türk hükümdarı arasında belki en büyüğü diye tarif ediyor Sultan Abdülhamit'i. Ve diyor ki yine Necip Fazıl, Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamaktır diyor. Tabii Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız burada Sultan Abdülhamit Han'la ilgili kasıtlı bazı tarih kitaplarında belirtilen konulara dikkat çekti ve Cumhuriyet'in birileri tarafından ısrarla 1923'ten evet, başlatılmaya çalışıldığından bahsetti. Ve bu Sultan Abdülhamit'e yönelik bu bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü anlattı ve yeniden, yani bu tarihi yeniden bir okumak gerektiğini ve övünülecek bir tarih olduğunu, her milletin yazabileceği bir tarih olmadığından bahsetti. Tabii bu aynı zamanda siyasi bir konuşma. Biz bir tarih perspektifinden hocam Abdülhamit Han'ı konuşursak, Sultan Abdülhamit'i zor bir zamanda yaşadı Sultan Abdülhamit Han. Hem Osmanlı'nın son dönem modernleşmesine payanda olmuş politikaları var. Bir taraftan müstebdit diye itham ediliyor. Büyük bir istibdat dönemi, 33 yıl süren bir baskı rejimi oluşturdu diye eleştiriliyor. Bir taraftan bakıyoruz, bizim yine İslamcı yazarlarımız, düşünürlerimiz, hatta milli marşımızın şairi, milli şairimiz Akif'in bile bu manada Sultan Abdülhamit'i eleştirdiğini biliyoruz. Bu manada Sultan Abdülhamit'in yaşadığı dönemi bir değerlendirirsek hocam, yani birinci meşruiyetten ikinci meşruiyete kadar süren yoğun bir şekilde Sultan Abdülhamit'in olduğu Osmanlı siyaset dönemini de değerlendirirsek, bu manada nasıl anlamalıyız Sultan Abdülhamit'i? Bence önce o dönemi bir değerlendirelim hocam.
Ya tabii zor bir dönem, gerçekten de zor bir dönem. Abdülaziz amcası hal edilmiş. İlk defa Türkiye'de modern okullarda yetişen, modern darbe geleneğini başlatan bir ekip. Ve bunlar Abdülaziz'i zorla tahttan indiriyorlar. Yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ve Abdülhamit de buna şahit olan birisi.
Ve bir suikaste kurban gidiyor.
Abdülhamit tabii küçük yaşlarda babasını kaybeden birisi. Bunlar önemli, yani insanların yetiştiği ortam, sarayda yetişen birisi. Sonra bu dönemde Mithat Paşa ile teşvik mesai var. Mithat Paşa tabii orada darbeyi yapan kişilerin aktörlüğünü temsil eden birisi. Yani bu Kuleli'nin siyasi tarihimizde ve ordu tarihimizde, modernlik tarihimizde böyle bir önemi var. Yani modern anlamda ilk darbenin pişirildiği, gerçekleştiği yerdir. Ve bu Abdülaziz'e karşı yapıldı. Mithat Paşa daha sonra Abdülhamid'i istedikleri değişiklikleri yapacak konusunda ikna ettiğini düşünüyor. Abdülhamid de çok erken yaşlarda ferasetiyle o siyasi kargaşayı, o yeni örgütlenmiş elitlerin durumunu algılıyor, görüyor aslında. Ve bir denge politikası çerçevesinde hareket ediyor. Birincisi, bu siyasi çalkantılar var. Osmanlı'nın dünya, her taraftan, yani Kuzey Afrika'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan ciddi anlamda topraklarının yavaş yavaş muhasara altına alınmaya başladığı bir dönem. Yani sadece bir ülke değil, İngilizler diyelim Hindistan üzerinden, Fransızlar işte Kuzey Afrika üzerinden, ondan sonra Ruslar Kafkaslar üzerinden. Bir taarruz var ve bu taarruz ciddi anlamda kendini hissettiriyor. Bundan dolayı Abdülhamid İttihat-ı İslam siyasetini destekliyor. Yani bunlara karşı denge politikasının bu ülkelerle yürümediğini görünce bu Müslüman ahali bizzat kendisi, yani bir, bu açıdan da bir milli siyaset bu yani. Kendi öz kaynaklarıyla, öz varlığıyla silaha sarılarak, cihad ederek kendi savunsun istiyor. İttihat-ı İslam siyasetinin temeli budur yani.
Evet.
O nedenle o dönemlerde işte hem çeşitli aydınlar destekleniyor bu konuda, hem işte diyelim sufi bir takım aktörler destekleniyor, İstanbul'a getiriliyor ve bunlarla beraber hareket ediliyor. Abdülhamid çok yönlü ilişkiler...
Burada bir parantez evet. açarsak, yani o dönemki Osmanlıcılık ya da İttihat-ı İslam,
evet.
Hatta milliyetçilik tartışmaları, bir entelektüel bir konforla yapılan tartışmalar değil, değil mi hocam?
Değil, gerçekten kesinlikle değil.
Pratik sonuçları açısından değerlendirilmiş kesinlikle. Sonuçlar. Bu manada da hani biz Abdülhamit'in İslamcılığını böyle sarayda icat edilmiş bir değil, İslamcılık gibi değil. Okuyor
kesinlikle değil.
Bazıları.
Bu çok eksik ve çok yanlış. Mesela İttihat-ı İslam Risalesini bir İstanbul'daki, şu an adını hatırlayamadım, bir bürokrat yazıyor, binlercesini buna hacda bastırıyor. Yani yine Ebul Huda Şam bölgesinde, Şam vilayeti ve çevresinde etkili olan bir sufi ve onun etrafında yine matbuatı destekleyen çalışmalar var. Yani bunun gibi daha birçok şeyler var. Abdülhamid böyle sadece sarayda insanları toplayarak onlara görev veren bir tutuma sahip değil. Ve öte yandan bir bakıyorsunuz mesela işte Chicago'da büyük bir fuar kuruluyor ve bu fuara şey gönderiyor. Diyor ki orada semazenleri diyor gösterişçilik çerçevesinde kullanamazsınız diyor. Yani çok geniş ilgileri olan bir tutuma sahip. Yani bir defa önce hakkını vermek gerekiyor. İttihat-ı İslam bir, yani devletin elbette desteklediği bir siyaset, ama bu devletin desteklediği bir siyaset, bu siyaset ciddi anlamda işte sufilerle, aydınlarla ve diğer matbuat kültürüyle, mekteplerle beraber yürüyen bir şey. Ve o İslam coğrafyasını bu bahsettiğimiz taarruza karşı korumak için ve kendi varlığını, bekanısını sağlamak için benimsenmiş olan bir siyaset. Ve bu açıdan devletin, Abdülhamid'in bu kadar desteği olmasaydı, orada daha sonra diyelim her biri kendi bağımsızlığını getiren ordudan, bürokrasiden yetişen insanlar bile olmazdı. Mesela Şekip Arslan gibi veya bunun gibi birçok kişi Suriye bölgesinde, diğer bölgede buna Abdülhamid'in desteklediği okullarda ve matbuat çevresinde yetişmiş insanlar. Hatta Mehmet Akif Ersoy, bir de böyle bakalım, Said Halim Paşa, onları konuşacağız. Eleştirmelerine rağmen onların yetişmesi bile Abdülhamid'in sağladığı ortama borçlular yani.
Evet.
Abdülhamid'in o mülkiye, harbiye, tıbbi okulları açmasaydı, matbuatın gelişmesini sağlayan altyapıya destek vermeseydi, teknolojiye vesaire.
Evet.
O fikirler o kadar gelişemezdi. Yaygınlık kazanamazdı.
Hemen bir istatistik verelim hocam, evet, dinleyicilerimize. Kemal Karpat'ın İslam'ın Siyasallaşması adlı kitabında, evet, geçiyor bu istatistikler. Diyor ki 1729 yılı ile 1829 yılı arasında,
evet,
yani 100 yıllık bir senede basılan kitap sayısı 182.
180.
Osmanlı'da, ama Abdülhamid döneminde 76, 1876 ve 1907 yılları arasında 30 senede basılan kitap sayısı 10.601'miş hocam.
Evet, aynen öyle.
Yani binlerce kat artmış.
Evet, kesin.
O matbuat kültürü, değil mi hocam?
Evet, okullar, evet, aydınlar.
Kız okulları açılıyor.
Kız okulları, veteriner okulları açılıyor, ziraat mektepleri açılıyor. Çok büyük bir eğitim
seferberliği var.
Seferberliği var hakikaten. bu eğitim seferberliği de modern dönemin meslek okulları olduğu kadar orduyla ilgili, harbiye ile, tıbbiye ile ilgili alanlarla da okullar açılıyor. Ve Abdülhamid'in o dönemi, yani bir bakıma aslında İlber Ortaylı'nın imparatorluğun en uzun yüzyılı dediği, evet, şeyi en iyi anlatan bir şey.
Evet.
Çünkü orada müthiş bir şey var. Yani bu Avrupa'nın batıdan gelen tazike karşı korumak, milleti, ümmeti ayakta tutmak için hem bu fikirlerin bir atılımı var, o hem okullaşma var, hem de ciddi anlamda bir teknolojik atılım var. Mesela işte ilk bugün bahsettiğimiz işte metro sistemi ilk defa Abdülhamid döneminde açılıyor. İşte gazlarla yananın sokakların ışıklandırılması o dönemde. Ondan sonra 20 bin kilometre üzerinde telgraf hattının
demir yolları döşeniyor
o dönemde. Evet. Posta ve telgraf nazarethanesini bu Sirkeci'de ilk mesela
kuruluyor,
temellerini atan birisi. Ve yine işte şeyle İstanbul'la Hicaz'ı, yani Mekke Medine'yi birbirine bağlayarak hem siyasi hem o askeri güvenlik açısından bir bütünlüğe, bir beraberliğe, bir entegrasyona giden bir proje olarak Hicaz demir yollarını yaptırıyor. Yani teknolojik modernlikte de çok büyük çalışmaları var Abdülhamid'in. Abdülhamid böyle modernliğe karşı birisi değil bir defa. Modernlikle ilişkilerini de anlamak önemli. Bir bakıma ben Abdülhamid modernleşmesi diyorum. Abdülhamid modernleşmesi çok özgün, şu açıdan özgün. Müslüman kalarak modernleşmek. Yani bu o dönemin aydınları tarafından kimi zaman ifade edilen bu tez aslında Abdülhamid'in desteğiyle de gerçekleşiyor. Yani İslam'ı dışlayan, İslam'ı reddeden, gelenekle savaşan bir modernlik anlayışı yok burada. Tam tersine ıslah hareketleri deniyor mesela. İnkılap hareketleri denmiyor.
Evet.
Bu önemli bir şey. Yani değişmeyi inkılapla, ihtilalla değil, yok ederek, yıkarak, reddederek değil, değişmeyi daha uzlaşarak, daha temel esaslardan kopmadan, tamam mı? Belli bir yüzleşmeyle,
geleneğin üzerine inşa ederek,
gelenekle beraber sürdürmek. Geleneği yok ederek, reddederek değil.
Halbuki bizim bir sonraki adımda her şeyi inkar
her
var.
Her şeyi inkar
İslam'ı
var.
İslam'ı tasfiye, Müslümanlığı
tasfiye var.
Tabii geleneği
tasfiye var, Osmanlı'yı tasfiye var. Yani dolayısıyla trajik oluyor ya. Abdülhamid ise dediğimiz gibi burada gelenekle modernliği uzlaştıran o modernlik anlayışını temsil ediyor. Bu açıdan da önemli. O nedenle bu dönemde çok ciddi anlamda farklı farklı fikir akımları ortaya çıkıyorlar. Yani İslamcılık, Türkçülük, Garpçılık en fazla bu Meşrutiyet döneminde gelişiyor, varlık gösteriyor zaten. Ve bunların tartışmalarına baktığınız zaman modernlikle ilişki kurmanın çoklu biçimleriyle karşılaşıyorsunuz. Yani yıllar sonra çoğul modernlik tartışması çıktı. Aslında bizim İstanbul'da çoğul modernlikler Abdülhamid döneminde gündeme geldi.
Batı dışı modernlik arayışları.
Tabii batı dışı modernlik arayışları ortaya çıktı. Bakın milli mimari mesela burada çok güzel bir örnek. Milli mimariye baktığımız zaman 1928'e kadar devam ediyor Ankara Ulus'taki binalar. İşte o İstanbul'da Sirkeci'deki postane binası ve yine İstanbul'un birçok yerinde var bu. Bu milli mimari, işte bakın adı da üzerinde, yani milli siyaset, milli mimari.
Evet.
Hakikaten hem modernliğe açık hem de bizim geleneğimizi açık. İkisini uzlaştıran
eklektik, melez, evet, bir yeni bir mimari tarzı,
yeni bir mimari tarz ortaya çıkıyor. Ve bu tutuyor yani. Bir güzelliği de var. Çok büyük mimarlarımız da yetişiyor burada. Mesela AK Parti bunun üzerine gidebilirdi. Yani bugün de bu hem modernliği hem geleneği kapsayan bir milli mimari tarz Abdülhamid'den ilham alarak sürdürülebilir. Mesela bu tutulacak önemli bir yer. Abdülhamid'in bunun gibi birçok büyük atılımları var ama ciddi anlamda savaş dönemleri de var. Yani işte bu artık yetişen yeni elitler, matbuat kültürü etrafında İstanbul merkezinde yetişen yeni elitler daha telaşlı, daha hırslı, daha hızlı değişmeleri istiyorlar. onlara ıslah yetmiyor artık.
Jön Türkler.
Yani onlar inkılap istiyor.
Evet.
Onlar ihtilal istiyor. Özellikle Balkanlarda komitacılıkla da tanışıyorlar. Yani ne yapacak adam? Sırplar orada komitacı olarak örgütlenmiş. Ondan sonra Bulgarlar orada komitacılık olarak örgütlenmiş. E bizimkiler ne yapacak yani? Onlara karşı koymak için onlar da komitacı olarak örgütleniyorlar. İşin realitesi bu. İttihat ve Terakki'nin ikinci dönemi bu komitacılık geleneği içinde Balkanlardan geliyor, Selanik'ten geliyor, Manastır'dan geliyor. Nitekim Enver Paşa'ya bakıyorsunuz, Cemal Paşa'ya bakıyorsunuz, Talat Paşa'ya bakıyorsunuz. Değil mi? Orayla irtibatlı insanlar. Ama Said Halim Paşa gibi bunları dengeleyen bir akıl da var. Ya İttihat Terakki'yi tek bir grup olarak tanımlamak zor. İslamcılar da içinde var. Türkçüler de içinde var. Ziya Gökalp İttihat Terakki'nin ideoloğudur yani.
Evet.
Ve o başlangıçtaki fikirleri çok mutedildir. Yani hakikaten birlik ve beraberliği sağlamaya.
Evet.
Türklüğü de, İslam'ı da, modernliği de.
İslamlaşmak, muasırlaşmak.
Yani tezi mesela.
Türkleşmek teziyle.
Önemli bir tezdir o.
Tezi, evet. Ama şunu da görüyoruz değil mi hocam? Aslında Abdülhamit'i deviren o zihniyet,
evet.
Jön Türklerin, İttihat ve Terakki'nin temsil ettiği o zihniyet aslında yeni cumhuriyetin de tezi olmaktan da çıkıyor değil mi? Yani onun
kesinlikle.
Çok aykırı, kesinlikle. Çok ileri giden, çok böyle temelleri sarsan bir tez olduğu ya, evet. Aslında çok yürürlükte kalmıyor. Yani biz şimdi şöyle zannediyoruz yani o yeni cumhuriyeti de bu akıl kurdu
değil,
ama
aynı değil.
Onların fikirleri bir defa, rafa kaldırılıyor.
Yani İttihat Terakki'nin bazı yanlışları var. Yani bilimsel olarak, ilmi olarak bakmamız gerekirse bütün boyutlarıyla görmemiz, okumamız lazım. İttihat Terakki diyelim, garpçı bir takım var. O takım dine çok mesafeli, karşıt, Abdullah Cevdet gibi. Ama öte yandan Enver Paşa'nın böyle bir tutumu yoktur yani. İşte Said Nursi'yi de destekliyor, Mehmet Akif Ersoy'u da destekliyor. İşte İslam dünyasında çeşitli hareketleri destekliyor. Emperyalizme karşı Müslüman toprakları sağmasınlar diye. Dolayısıyla İttihat Terakki'nin emperyal bir İslam anlayışı var. İttihat Terakki böyle Anadolu'da sadece kalalım, dünyayla hiç ilgilenmeyelim, Araplar bilmem bizi arkadan sattı falan gibi tutumlara sahip değiller. Daha emperyal bakışları var. Turancılık anlayışlarında bile bir emperyal bakış var yani.
Evet.
Şimdi Turancılık bir yönüyle şudur, sadece bize okutulduğu gibi bir Türkçülüğe dayanmıyor ki. Aynı zamanda Türklerden oluşan bir İslam beldesi, beldeleri kuşağını korumaktır, kollamaktır, ona sahip çıkmaktır yani. Dolayısıyla Cumhuriyet özellikle birinci meclisten sonra bu tür emperyal bir vizyonu yoktur yani, ondan vazgeçmiştir. Yönünü tamamıyla batıya çevirmiştir.
Evet.
Orta Asya'dan da uzak durmuştur. Efendim Orta Doğu'dan da uzak durmuştur.
Evet.
Orta Doğu ne kadar İslam dünyası ise Orta Asya da o kadar İslam dünyasıdır. Değil mi?
Evet. Evet. Hocam bir de şeyi sormak istiyorum. Sizi zamanımız da az kaldı. Onu özellikle soracağım ama şimdi son zamanlarda bir takım diziler var. TRT'de gösterilen işte Abdülhamit dizisi bunlardan birisi. Diriliş dizisi bunlardan birisi. Tabii bu dizilerin heyecan uyandırması, tarihe merak salan yeni nesillerin ortaya çıkması açısından önemli bu dizilerin gösterilmesi. Fakat tamamen tarihi gerçeklere dayandığı varsayımı gibi bir şeye de düşülüyor bu
yanılgıya.
Dizilerde. Yanılgıya da düşülüyor. En nihayetinde bir kurmaca, bir senaryo var. Dönemin tamamını aksettirilmesi sinema tekniği açısından da mümkün değil. Bir kitap değil bu en nihayetinde. Dekor gerekiyor, oyuncular gerekiyor, kurgu gerekiyor. Şimdi mesela Sultan Abdülhamit de orada yani hep yani süper bir kahraman çıkarma telaşımız var hocam. Böyle hep bir müthiş bir otorite, müthiş bir kahraman. Hem her iki dizide de bu var. Mesela Sultan Abdülhamit'i biz biliyoruz ki hani diplomat yeteneğine sahip bir hükümdardı. Ustaca bir diplomasi gösterdi. Topraklardan bazen tavizler bile vererek hani o imparatorluğu, evet, yaşatmaya çalıştı. Bir bürokrasinin bir modern bir bürokrasinin kurulmasına yardımcı oluyor. Mesela tarihçi Abdülhamit Kırmızı 2016'da El Cezire televizyonuna verdiği bir mülakatta diyor ki, yani Abdülhamit gücünü kullanmaktan çekinen, daha doğrusu içinde bulunduğu güç parametrelerini aşmaya yeltenmeyen, var olan sınırlar dahilinde hareket eden bir denge politikacısıdır diyor. Biz sanki bu denge meselesini biraz böyle zayıflık mı addediyoruz acaba? Yani hep böyle bir bu dizilerde hep böyle bir taarruz şeyi var.
Özlemimiz var. Özlemimiz tabii yani. Var. Dövmüşüz.
Hocam, buradan şunu söylemek istiyorum. Bir bunu şunun için söyledim. Hani bu diziler üzerinden bu tarihi şahsiyetleri okumak, okumayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gençler, bizi dinleyen kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerine de, hani tarih nasıl okunmalıdır? Evet. Bu tarihi şahsiyetler nasıl değerlendirilir? Evet. Yani dizi izleyerek olmayacak muhakkak bunun. Hem bu dizileri bir değerlendirmenizi rica ediyorum. Hem de tarihe biz nasıl bakmalıyız? Yani hangi kaynaklardan okumalıyız? Hem yakın tarihi hem uzak tarihi.
Şimdi tabii diziler sonuçta dizidir yani. Her şeyden önce bir eğlence. Yani insanlar akşamları evlerine gittiği zaman argın yorgun bedenleriyle bir şeyleri izleyip eğlenmek isterler. Güzel zaman geçirmek isterler. Diziler de insanların bu psikolojisini dikkate alarak yaparlar. İkincisi, diziler tabii bugünkü konjonktüre bakarak yapılıyor yine. Türkiye'de bugünkü konjonktürde işte belli bir milliyetçi dalganın yükselişi var. Terör olaylarıyla Türkiye'nin muhatap olması var. Güvenlik meseleleri birinci derecede yükselmiş durumda. Türkiye bunları aşarak bir de Türkiye büyümek istiyor. Zaferler kazanmak istiyor. Bu insanların bu duygularına hitap edecek biçimde bu diziler yapılıyor. Dolayısıyla orada bir gerçek Abdülhamit yok. Orada kurgulanan bir Abdülhamit var. Bir roman Abdülhamit var. Ve bugünkü konjonktürle bütünleşen bir Abdülhamit var. O kurguyu yapan senaristin Abdülhamid'i var. O tarih orada öğrenilmez ama tarihi sevme sağlamışsa bu önemli bir şey bu diziler. Evet. Bir tarih sevgisi veriyor, hissiyatı. Ama bizi belli kişileri kutsallaştırarak onları sadece o biçimde algılamaya yöneltiyorsa burada da bir problem var. Ya kimse kusura bakmasın.
Okumaya
sevk etmeli. Tarih dizide öğrenilmez. Tarih filmde öğrenilmez. Tarihte öğrenilir. Abdülhamid'i gidip okuyacaksınız. Abdülhamid'i de şairden okumayacaksınız, romancıdan okumayacaksınız, filmcilerden okumayacaksınız. Abdülhamid'i tarihçilerden okuyacaksınız. Ya ben tarihçi değilim, sosyoloğum ama sosyoloji, daha Türk toplumunun sosyolojisini işte modern dönem, modernleşme üzerinde daha çok yapmaya çalıştım. Onun için bir sürü Abdülhamid dönemini okumak ihtiyacını hissettim. Bunu yapmak gerekiyor. Bu Türkiye'de zor bir şey de değil artık. Yani birçok Abdülhamit'le ilgili kitaplar var. Çok iyi makaleler var. Çok iyi kaynaklar var. Böyle arşive falan gitmeye de gerek yok. Bunu okuyup bunu tarafsız bir biçimde öğrenmemiz lazım. Şimdi Necip Fazıl'la Abdülhamit öğrenilmez. Necip Fazıl'la Abdülhamit'in bir hissiyatı öğrenilebilir. Necip Fazıl onu cennetli mekan diye imgeler. Bu bir imgelemedir. Bir tahayyül üretmedir. Bu tahayyülün ortaya çıktığı tarihsel dönemin sosyolojisi var. Yani Abdülhamid'e Kızıl Sultan deniyor. Abdülhamid'in tarihsel dönemi reddediliyor. Bütün iyi şeyleri çiziliyor. Aşağılanıyor, küfrediliyor. Bu elbette Necip Fazıl'ı kızdırıyor ve onlara karşı da o da diyor ki hayır, yani o diyor cennet mekan Abdülhamid'dir. Necip Fazıl'ın o hissiyatına saygı duyarız ama Abdülhamid'i öğrenmenin yolu Necip Fazıl'dan geçmez. Yani tarihçileri okumaktan geçer yani. Tarihçiler daha objektif anlatır. Ve Abdülhamid'i Necip Fazıl üzerinden okursak sonra gidip Mehmet Akif'in Abdülhamid'le ilgili söylediklerini anlayamayız. Paradoksa düşeriz. İkisini birbiriyle vuruşturmaya başlarız.
Evet.
Veya Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ileri geri konuşmaya başlarız. Bu da yanlış olur. Hakikaten. Çünkü Abdülhamit de çok büyük bir lider, çok büyük bir siyaset adamı. Çok önemli çabaları var, çalışmaları var. Ama zaafları da var. Yani işte diyelim ki sansürü uyguluyor. Aynı zamanda ondan sonra meclisi kapatıyor, meclisi mebusanı kapatıyor. Kanuni esası, anayasayı. Anayasayı rafa kaldırıyor. Kaldırıyor anayasayı yani. İptal ediyor. Bunlar da yani Osmanlı demokrasisi deyim yerindeyse var. Bir Osmanlı demokrasisi tecrübesi
evet,
var.
Evet, evet.
Yani monarşi hocam, demokrasi diyoruz buna.
Abdülhamit'in büyük bir Osmanlı bakiyesi var. Onu kontrol evet. altında tutma adına evet itaate ihtiyacı vardı. Ama başkalarının da hürriyet söylemine ihtiyacı vardı.
Vardı.
Bu iki
elbette.
Söylemi de iyi okumak
zaten
lazım.
Zaten gelişme bu evet bu diyalektikten evet. gelişme oluyor yani.
Evet.
Bir yönüyle Abdülhamid'in evlatları Abdülhamid'e karşı itirazda bulundular
evet.
yani.
Evet. Yani aynen onun, öyle okumak lazım.
Öyle evlatları ona itirazda bulundular. Yani öyle okumak gerekiyor. Böyle okuduğumuzda tarihimizi daha doğru anlarız. Tarihimizi anlayıp ondan sonra inanmaya yönelmeliyiz. Anlamadan inanma olursa fanatizm olur.
Fantezi olur.
Yani Kur'an'a anlamadan inanırız. Müslümanlığımız bizim inanmamızı gerektirir. Teslimiyetimizi gerektirir. Ama yine Kur'an arkasına diyor ki düşünün diyor. Akledin diyor. Değil mi?
Evet.
Sorgulayın diyor aynı zamanda. Gaybi meselelere inanırız. Cennet ve cehenneme inanırız yani. Ama öte yandan işte bize bulutları, dünyevi konuları örnek verirken de düşünün diyor yani orada.
Hocam bir de bir şey millet tahayyülü açısından da biz bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek, milletimiz baki kalsın istiyorsak, dinimiz baki kalsın istiyorsak anlamadan bu aktarımı yapmamız mümkün değil zaten. Birkaç nesil sonra yani vatan sevgisi, millet sevgisi, din sevgisinin inkıtaya uğramaması da elde değil yani. Mutlaka anlayarak
kesinlikle.
Bu tarihi aktarmak, tevarüs ettirmek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.